Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda Çelebi Mehmet dönemini konuşmaya başlamıştık. 1402 Ankara Savaşı sonrasında 1413 yılına kadar 11 yıllık bir fetret dönemini ihtiva ediyordu aslında konuştuklarımız. Kuşkusuz bu süreç Devlet-i Aliye için pek çok badirenin başlangıcı gibi görünse de orada ortaya konulan dirayet, öncesinde Yıldırım Bayezid Han'ın, Okay Tiryakioğlu'nun da programımızda, Yıldırım Bayezid'i konuştuğumuz programda söylediği gibi gösterdiği delikanlılığın belki de bir bedeli olarak, bir ödülü olarak Allah işte 1413'ten 40 sene sonra 1453'te Fethi Mübini Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip etmişti. Bu dönemleri konuştuk ve Çelebi Mehmet dönemiyle ilgili Şeyh Bedrettin isyanını değerlendireceğimizi söylemiştik. Bu programda Şeyh Bedrettin isyanını konuşmaya çalışacağız ama öncesinde özellikle son dönemde yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak Yahya Kemal'in, merhumun bir iki makalesi var. Türk aydınının toplumla arasında ördüğü duvarları yıktığında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığına dair, bir de yine Yahya Kemal merhumun Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili bir makalesi var. Okay abi onları okuyacak ki bu makalelerin bize söylediği çok şey var. Dinleyince siz de fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, teşekkür ederim.
Böyle uzun bir giriş yaptım.
Eyvallah. Yo, ne güzel.
Kusura bakma abi.
Eyvallah İbrahim'ciğim, çok
evet,
güzel oldu.
Evet, istersen başlayalım makalelerle.
Tamam İbrahim'ciğim, bunlarla başlayalım. Sonra Bedrettin ne ve ikinci şey Çelebi Mehmet döneminin nihayetine de ondan sonra girmiş oluruz.
İnşallah.
Bu çok meşhur bir makalesidir. Zaten edebiyat biraz yatkın olan herkesin bildiği bir meşhur makalesi Yahya Kemal İbrahim'ciğim, Ezansız Semtler isminde. Hı hı. Kendi kendime diyorum ki Şişli Kadıköy'ü Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur'an'ın seslerini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar. Gül yağı gibi bir ruh onulan sarı sayfelerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçtiler. Hayata girdiler, Türk oldular. Bugünün çocukları büyük bir ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir taassüs ile değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla mı dinileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiyeyle yetişirken Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hilkatleri çok metin olmalı ki ileride alafranga hayat Türklüğü büsbütün sardıktan sonra milletlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa ne mühit, ne yeni yaşayış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulara Türklüğü hissettiremez. Ah büyük cetlerimiz, onlar da Galata, Beyoğlu gibi Frank semtlerinde yerleşirlerdi. Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanlığın nuru belirir, beş vakitte ezan işitilir, asmalı minare, gölgeli mescit peyda olur, sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır, hasılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. Beyoğlu'nu ve Galata'yı yeni yapıların yığını arasında o mescitlerden ve o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük ki cetlerimiz o kefere Frank mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçücük bir şehri andıran yerlere yerleştik. Fakat o yerler Müslüman ruhundan ari, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar'a bakınız, bir Kadıköy'e. Üsküdar'ın yanında Kadıköy Tatavla yandırır. bugünkü Kurtuluş'un eski adı.
Evet.
Eski Türklerin ruhları ile yeni Türklerin ruhları arasındaki farkı anlamak isterseniz, bu son asırda peyda olan semtlerle İstanbul içlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe, Müslümanlıktan çıktığımızı tabii ve hoş gören eblehler uzak değil. Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa yenileşen o şehirlerin her tarafında çan koleleri yükselir. Pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini, milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi milli ruhtan âri değildirler. Artık Türk milletinin ruhu bir rahiya gibi uçtu mu? Hayır, büyük kitlede yine o ruh var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafileden ayrıldık, uzaklaştık, kaybolduk. Fakat daha uzağa gitmeyeceğiz, döneceğiz. Tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cetlerimizin diyanetini mezcidip bizi bu çoraklıktan, bu karanlıktan, bu ufunetten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hatipler yetişmedi. Fakat gayet tabii bir revişle, büyük kafileyle kendi kendimize döneceğiz. Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksiyonameli başladı bile. Çocukluktan beri diyanet yolundan ayrılmamış olan kardeşlerimiz, bizim gibi rücu hislerini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar. Onlara tamamıyla iltica edeceğimiz zaman da bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı, çok uzak düştük. 4 sene evvel Büyükada'da oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmeye niyetlendim. Fakat Frank hayatının gecesinde sabah namazına kalkılır mı? Güzel söylemiştim. Yani böyle çok hoşuma gitmişti. Sabah erken uyanamamak korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım. Büyükada'nın mahalle içindeki sakit yollarından kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaaz ediyordu. Ben kapıdan girince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni, daha doğrusu bizim nesilden benim gibi birini camide gördüklerine şaşıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed, içine bir yabancının geldiğini zannediyordu. Ben içim hüzünle dolu, yavaş yavaş gittim. Vaazı diz çöküp dinleyen iki hamalın arasına oturdum. Kardeşlerim, Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarını hissediyordum. Vaazdan sonra namazda ve hutbede onların içine karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yek dil, yek vücut olarak gördüm. O sabah, o Müslümanlığa az aşina Büyükada'nın o küçük cami içinde, şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda ayandan Reşit Akif Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazında 2 defa mesudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudar oğlum, berhudar oğlum. Gözlerimi kapamadan evvel bunu görmek beni müteselli etti. Yani insanlar duygular ağlayacak hale geliyor.
Yahya Kemal'i yani, camide görmek.
Bir o nesilden, o kuşaktan ve o kültür kuşağından birini. Hem geldiğimi hem de bayramı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit hadiseden pek samimi olarak mahzuzdular. O sabah gönlüm her zamandan fazla açıktı. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, Frank talebesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar. Son derece tarafsız, son derece yaşadığı anın fotoğrafını çok net, güzel bir şekilde çekmiş bir makale İbrahim'cim. Hep çok
trajik bazı yani. Tarafları da var tabii.
Yani... Çok trajik unsurları var yani insanlar ağır yani çok şok geçiriyorlar. Yani. Ki bu İbrahim'cim bir hani bir vakit namazı falan da değil bu yani.
Tabii.
Bir bayram namazı. Ona rağmen insanlar arasında böyle bir şaşkınlığa
bir
sebep olabilir.
Bir de Yahya Kemal merhumun Atik Valide
evet,
şiiri var.
Şiiri vardır. Evet, evet.
O
evet,
da
evet.
O da 3 aşağı 5 yukarı.
Bununla ilgili bir Ramazan günü Atik Valide semtine gidiyor. Evet. Orada bir kız çocuğunu görüyor. Oruçlu böyle yüzü, güzel yüzü solmuş böyle, teni beyaz teni böyle. Burada işte ben bir kaldım oruçsuz. Böyle öyle bir şey var. O güzel
kendisiyle
bir şiiri var.
Kendisiyle hesaplaşması.
Ki bunlar aslında Türk edebiyatında bizim manevi iklimimizi tekrar dirilten insanlar İbrahim. Yani Kemal şöyle, başta Ahmet Hamdi Tanpınar.
Tabii şimdi.
Ama kendi yaşayışları olarak son derece bohem bir hayatız. Evet. Hatta bizim yani genelde muhafazakar kesim bunu şey zanneder. Yani Yahya Kemal ile Ahmet Hamdi Tanpınar özellikle bir hani böyle namazından yazında bir dini hayatı sahip olarak zannederler ama öyle onlar değil. Da bugünkü tabirle tam beyaz Türktür aslında.
Tabii.
Ama zihin yapısı olarak değiller.
İşte o hayatı yaşayamamış olmanın verdiği pişmanlık da var abi.
Aynen öyle.
Bu metinlerden bunu anlıyoruz. Evet, evet, bir şey daha öyle. Var. Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet-i Aniye'nin son dönemlerinde bile yani Osmanlı bakiyesi diyeceğimiz yazarların, aydınların büyük çoğunluğunda işte birkaç istisna vardır belki. Bu hissiyat, bu duygu şeyi var abi. Çünkü öyle bir kültür atmosferinden, öyle bir medeniyet atmosferinden yetişmişler ya. Yani evet, hayat, evet. Cami hayatlarının merkezinde olmuş.
Evet.
Annelerinden, babalarından veya dedelerinden, ninelerinden dini hayatı yaşayışını görmüşler. Kur'an-ı Kerim'le bir şekilde hemhal olmuşlar. Aslında bu hissiyat bu hayata pratik olarak yansımamış olsa bile bilinçaltında hep var olmuş ve onu yaşayamamanın verdiği pişmanlığı bir şekilde dillendirmişler böyle.
Aynen öyle. Biraz ben şeyde şaşırmıştım. Hep Aynı Boşluk diye bir dergah yayınlarında yayınlandı. Birkaç sene evvel bu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gazetelerdeki pek çok yayınlanmayan makaleleri. Hı-hı. İbrahim'ciğim. Orada şey beni şaşırtıp üzmüştü. Yani mesela muhtemelen Yahya Kemal bunu, şu duyguları daha içten yaşamış.
Evet.
Anadolu Tanpınar için biraz daha edebi bir unsur, maneviyat ve tarihi öğeler. Biraz daha edebiyata yönelik kullanıyor. Yani Yahya Kemal'den almış tabii o bu tarih sevgisini.
Hı hı.
Ama Yahya Kemal'deki öz daha sağlıklı geliyor bana. Çünkü 60 ihtilalinden sonra özellikle Yassıada'da merhum Menderes'e yapılanları az bile bulduğunu söyleyen, yani bir medeniyette nakş olmaya çalışırken tekrar eski medeniyeti, halbuki kendileri yazılarında bunu kullanıyorlar işte Huzur'da,
tabii.
Beşşehir'de ne kadar güzel eserlerdir onlar.
Tabii.
Fakat bir edebi unsur olarak kalmış. Hı-hı. Yani tarihte eşeleniyorsun, tarihin derinliklerinde eşeleniyorsun, çıkan unsurları edebiyatta kullanıyorsun. Ama artık yönün batı. Ahmet Tanfan'ın düşüncesinde bu böyle.
Yani bir kimlik bunalımı söz konusu değil aslında.
Değil. Artık biz diyor medeniyeti değiştirdik diyor. Yani fikirleri... Menderes diyor bunu aldı bizi tekrar eski medeniyetin yoluna sokmaya çalışması affedilemez bir şey diye okuyunca çok üzülmüştüm.
Bir daha bir şöyle bir şey olabilir mi acaba? Bazı yazarlar ve aydınlar siyasi konjonktüre uygun hareket etmek için bu gibi şeyler söyleyebilirler. Mesela merhum Halil İnalcık'ın Şair ve Patronu diye bir kitabı var. Okumuşsunuzdur.
Evet, evet.
Orada mesela işte padişahlara şiirler yazan şairlerin, para karşılığı şiirler yazan şairlerin hayatından bahseder. Tabii yani Tanpınar gibi isimlerin işte bir ekonomik bir gelir karşılığında bunları söylediğini iddia edemeyiz ama o siyasi konjonktürden belki de işte daha önce eski hayatı, kendi ifadesiyle eski medeniyeti öven yazılar ortaya çıkmış.
Muhtemelen bu CHP milletvekili olduğu yıllarda belki bunu şey yaptı.
Söylemiştir. Yani siyasi konjonktür gereği söylemiş olabilir. Çünkü yani şöyle bir durum var abi. Yahya Kemal'in metinlerinde de bunu görüyoruz. Tanpınar'ın metinlerinde de bunu görüyoruz. Bir yazar kendi yaşamadığı bir duyguyu okuruna hissettirmekle çok zorlanır. Hissettiremez
mutlaka.
Yani. Hani onun mügalatası yapılır ama.
Evet.
Fakat onu okuyan kişiler o hissiyata çok kolay kapılmazlar. Necip Fazıl'ı biraz da hani şey yapan, metinlerini ön plana çıkaran, onu tercih edilebilir hale getiren budur belki. Onun da biraz bohem bir hayatı var ama o yazdıklarını inanarak söylemiş ve inanarak yazmış.
O inanarak. Yani. Onda mesela hiç şüphemiz yok.
Evet.
Yahya Kemal'in şu meşhur makalesinde hiç şüphe bırakmıyor.
Hı-hı.
Yani maneviyata yönelik açlığı hiç şüphe bırakmıyor. Yalnız mesela İbrahim'cim mesela Orhan Pamuk da tarihi okumayı seviyor ve
evet.
Kitaplarında kullanmayı seviyor. Özellikle tasavvuf kıssalarını. Eski Osmanlı'daki mesela o kara kitapta o işte cellat kıssası o şeyde o bölümü romandaki falan.
Hı hı.
Tarihi ve tasavvufi eserleri kullanmayı seviyor ama onun aidiyetini değiştirmiyor hiç.
Evet.
Benim hissettiğim Ahmet Tanpınar'da böyle bir hava olduğunu hissettim. Yahya Kemal farklı ama Ahmet Tanpınar'da öyle bir hava hissettim.
Hı hı.
Allah alem.
Şimdi bir makale daha var abi.
Evet.
Birinci bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Tamam.
Onu istersen ikinci bölümün başına bırakalım ama
olur.
Şunu sormak istiyorum yine araya gitmeden.
Hı hı.
Günümüz aydınını bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani günümüzde pek çok entelektüel var. Yani Necip Fazıl'ın deyimiyle, Necip Fazıl merhum yazarların müellif ve muharir diye ikiye ayırır.
Evet,
yani bir telif eserler ortaya koyan, bir de olanı aktaran, yani muharir diyor ona ama telif eser ortaya koyan, orijinal işler yapan, söylenmemişi söyleyen yazarlara müellif diyor. Türkiye'de bugün müellif sayısı da çok fazla yok abi, ki bence siz bunlardan bir tanesisiniz.
Estağfurullah.
Yani bugünün müelliflerini diye sorayım, evet, veya muharirlerini diye sorayım. Bu bağlamı nasıl değerlendirirsiniz?
İbrahim'ciğim, şimdi şöyle, bu özellikle edebiyat dünyasında bu 20. asırda başlayan modern edebiyat, son 20. asrın ortalarına doğru işte bu postmodern edebiyat, edebiyatta özgünlük tavrını bir nevi ekarte etti. Şöyle oldu. Postmodern edebiyatla birlikte şey başladı. Bu intersexuality dedikleri metinler arasılık. Ya da söylenmişi yeni bir şekilde söyleme anlayışı ortaya çıktı. Yani özgünlük biraz 19. yüzyıl edebiyatına dair bir husus olarak kaldığı için,
evet,
günümüzde modern edebiyatla başlayan süreçte, postmodern edebiyatta zaten bu çok kristalize olmuş bir durum. Özgünlük eskisi kadar aranan bir şey değil. Bir romanda, bir başka romanın, ünlü bir romanın kahramanları görülebiliyor. Yazar zaten kendini geri çekmiş. Artık o anlatıcı, her şeyi bilen, her şeyi gören o yarı tanrı anlatıcı ortadan kalkmış. Hı-hı. 19. yüzyıl romanının. Bugünün edebiyatında bunlar çok, hani o kavramlar çok artık güncel ve önde değil.
Evet.
O yüzden böyle bir öncelikte yok şu anda benim düşüncem bu. Yani, hı-hı, benim çünkü kuramlar üzerine geniş okumalar yapma fırsatı oldu.
Evet.
Özel özgünlük diye bir, şu anda çok net bir kavram söz konusu değil. Yani.
Peki bugünün Türk aydınının toplumla olan münasebetiyle ilgili ne söylüyorsunuz abi?
Evet, o İbrahim'ciğim, şu anda tabii son 10 yılda artık saflar o kadar belirleşti ve derinleşti ki, belirginleşti ve derinleşti ki, aydının halkla olan münasebeti de bu iki ayrı hendeğin içinde kaldı. Yani ancak kendi mahallelerine bir nevi hitap edebiliyorlar. Çünkü artık karşı taraf, iki taraf birbirini pek dinlemiyor İbrahim'cim ya. Yani pek yönelemiyor, dinlemiyor, birbirini kabullenmiyor.
Yani bu kırılmalar çok belirgin bir şekilde
çok
ortada belirgin, diyorsunuz.
Çok belirgin bir şekilde ortada. Yani bundan 10-15 yıl öncesinde bile bu derece bir şey yoktu, bir kırılma yoktu.
Hı-hı.
Ama mesela bugün iki cenahın yazarları birbirinin okuyucularına pek ulaşamıyorlar artık.
Evet. Yani farklı olanı...
Saçma tabii. Kötü bir şey tabii. Tabii. Bu kültürel olarak hep geri bırakacak şeyler.
Yani farklı olanı kabullenme, kabullenme ifadesi de doğru değil de, farklı olanla birlikte yaşama kültürü bizde maalesef gelişmedi. Ta şeyden beri
aslında
böyle.
Aslında bu bizde tanzimattan... hep olan bir kültürdü bu.
Evet. Ama Cumhuriyet'in kuruluşundan
sonra... Biz batıya
sonra...
doğru yöneldik ki, evet, İbrahim'ciğim, ve ta Abdülbenci Tan zamanında işte o gençler batıya gidip okumaya başlayıp oranın kültürü ve ahlakıyla buraya dönmeye başladıktan sonra bizim yerli ve milli olana bir böyle bir tahkirle bakmaya başladıktan sonra o çatlak oluştu, hı-hı, bir fay hattına dönüştü.
Evet.
Bunu aşılamıyor yani. Aşılamıyor maalesef.
Eyvallah abi, bir ara verelim. Eyvallah. İsterseniz aranın ardından inşallah devam edelim konuşmaya. Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Şeyh Bedrettin İsyanı'nı konuşacağımızı söylemiştik programımızın başında ama Okay Tiryakioğlu Yahya Kemal merhumun iki makalesini okuyacaktı ki bu niçin bu programda okunuyor, konuşuluyor onu da söyleyeyim. Yani son dönemde Türk aydını ile ilgili gerçekten çok ciddi kafa karışıklıkları söz konusu. Yani işte farklı olanı kabullenme, farklı olanla birlikte yaşama kültürünün nihayete ermiş olması maalesef Türk toplumunu ve Türk aydınını başka bir noktaya çekiyor. Birinci bölümde özellikle Yahya Kemal merhumun her ne kadar yaşayışını yansıtmasa da aslında bilinçaltında, zihninde, gönlünde yer alan Yahya Kemal'i nasıl tasvir ettiğini gösteren bir makale paylaştı Okay Tiryakioğlu. Şimdi bir de yine merhum Yahya Kemal'in Fatih Sultan Mehmet Han ile ilgili bir makalesi var. Onu paylaşacak ki o da önemli çünkü Yahya Kemal gibi bir profilin, bir imgenin, bir imajın, bir karakterin daha doğrusu Fatih Sultan Mehmet ile ilgili neler söylediğini açıkçası ben merak ediyorum. Okay abi neler söylüyor?
İbrahim'cim Hisar'dan Şehitliğe isimli bir makalesi var Yahya Kemal'in. Hisarlar bölgesinde böyle bir gün dolaşıyor bir arkadaşıyla birlikte. O günü yazmış. Fethi de değiniyor. O yüzden ben hoşuma gitti. Onu da bir paylaşmak istiyorum.
Tabii lütfen.
Çünkü şöyle oluyor. Biz kendi konularımıza kaldığımız zaman bunlara yer kalmıyor. Evet. Bugün o yüzden iyi yaptık bu şeyle girişlerle. Bu makalelerle. Ya. Eyvallah. Rumeli Hisarı'ndan Zanos Paşa Kulesi'ne giden yokuşun üzerinde Müslüman ölümünün serin havasında yaşayan bir genç arkadaşla Hisar'dan Şehitliğe kadar gezindim. Zorlara dağlar dayanmaz. Türk sözüdür ki top döken eski ustalar 50 çift mandanın çektiği büyük fetih toplarının üzerine kitabe kılıklı kazarlardı. Dev boylu fetih askerleri kollarının sert derilerine iğnelerle yazdırır, barutla ovdurur, dövme yaparlardı. Bütün o devirlerde topların ve kolların şiarı bu Türk sözüydü. Zorlara dağlar dayanmaz. İşte Azmin Demir lehçesinden kurtulmuş bu kısa ve şiddet söz Rumeli Hisarı'nda aksi seda halinde duyuluyor. Türk Azmi bu sarp sahilde tabiatın yalçın bağrını yarmış, bu surların, bu burçların, bu kulelerin derin temellerini atmış, bu kaleyi göğe yükseltmiş, burada müebbet bir manzara halinde bırakmış. Debdebeli manzaralara meftun olanlar ikide bir de soruyorlar. Genç Fatih hangi kapıdan İstanbul'a girdi? Rumeli Hisarı'nı göstererek işte buradan denilebilir. Bu tepeki Romalılar Hermoium Promontium diyorlardı. Bu tepe kadim İran ordularının Avrupa'ya geçmek için kurdukları köprünün o anda yıkıldığını görmüş fakat Türk ordularının kurduğu hisarı hala göğsünde tutuyor. Bu tepenin hissettiği en büyük heyecan Varna Meydan Muharebesi sıralarındadır. Murad-ı Sani, ikinci Murad, bu alemin faniliğine bakarak kendi arzusuyla tahtından inmiş, yerine henüz bir çocuk olan oğluna bırakmış, sevdiği birkaç mutasavvıfla Manisa'ya gitmiş, oradaki sarayın bahçelerinde derin rozete çekilmiş, 18 yaşından beri süren anlı ve şanlı maceralarının silsilesini kapamıştı. İşte o zaman Türk devletinin başında bir çocuk kaldığını gören Avrupa'nın ortasından Gökdemir içinde bir salip ordusu, yani Haçlı ordusu, Tuna'dan Balkanlara doğru boşandı. O zaman Manisa Münzevisi inzivagahından çıktı. Edirne darbeyi bekliyordu. Anadolu Türkleri bir daha Rumeli'ye geçmek üzere boğazlara döküldüler. Boğaz içine gelenler karşılarında bugün Rumeli Hisarı'nın dolduğu yeri yüzlerine kapanmış bir kapı gibi gördüler. Oradan kafile kafile ancak zorla geçiyorlar. Rumeli toprağı bir daha ayağımız altında titrediyorlar. Varna'ya doğru koşuyorlardı. Varna galibiyetinden 8 sene sonra bir Mart'ın sonlarına doğru Manisa Münzevisi'nin oğlu bu defa hakikaten açılmış olan devrinin şaşası ile Anadolu Hisarı'ndan görünmüş, o gün hemen karşıya geçmiş, zorlara dağlar dayanmaz itikadında olan bir milletin azmi ile bu yalçın sahile bu muazzam taş eserinin temellerini atmış, feryat eden Rum kaiserine Varna tehlikesindeki iki yüzlülüğünü hatırlatmış. O tehlike sırasında babasının bu sahile bir hisar yapılmasını ahdettiğini söylemiş. Bir genç hışmıyla verdiği bu cevapta ancak sonra gördüğü işlerin büyüklüğüne bakılınca mazur görülen gururlu bir cümle kullanmış. Kendisinin başka bir padişah olduğunu, babalarının hiçbirine benzemediğini beyan etmiş. O Mart'ın 18. 21. yahut da diğer bir rivayete göre 28. günü başlayan bu dev yapısı o yazın Ağustos'unun son günlerinde bitmiş. Bu defa Hisar'da bir kulede bir kitabe görmek arzusuyla geziyordum. Eski mezar, cami, çeşme, medrese, hamam kitabelerimizi bulan bu devrin hakiki bir fazlı olan Halil Bey, Hisar'ın Bebek tarafındaki kulesinin kapısında Zanos Paşa namına bir kitabeyi işaret etmişti. Genç arkadaşımla kulenin yanındaki kapıdan girdik. Eski demir kapının sol kanadı kopmuş yerde öyle yatıyordu. Kuleye doğru çıktık. Kapısının üstünde mermer kitabe 500 sene evvelki sülüsle iki girift satır halinde gözüküyordu. Yazıya uzun uzun baktık. Bu kitabe İstanbul toprağında en eski kitabeydi. Belki de yeni cülus eden Fatih'in bir bina üzerinde ilk kitabesiydi. O bizzat kendi bizim durduğumuz yerden bu kitabeyi gururla okumuş, sonra kulenin kapısından girmiş, 5 katta da gezinmiş, kulenin en üst sahanlığına çıkmış, Konstantiniyye'ye, Ayasofya'nın haçına, dikili taşlara bakmış. Kapıya doğru yürüdük. Arkadaşım, şimdi burada Rumeli muhacirleri oturuyorlar dedi. Eliyle kapıya vurdu. İçeriden bir küçük kız korkak ve titrek bir sesle ne babam burada ne annem, içeri giremezsiniz diyordu. Anlıyorduk. Kızcağız pek ziyade korkuyordu. Arkadaşım arada sırada gelen Hisarlı Bey olduğunu anlatınca kapıyı açtı. Sonra munis bir ses ve hazin bir tebessümle sizin Müslüman olduğunuzu anlayamadım dedi. Son muhacerette Tekfur Dağı'ndan ve Trakya köylerinden katliamın kızıl satırı önünden kaçan Rumeli köylüleri burada Zanus Paşa Kulesi'nin içindeki hücrelere sığınmış yaşıyorlar. Kulenin içi boş. 5 katı da düşmüş. Ortada katları tutturan kaide bir dikili taş gibi duruyor. Kulenin iç iki duvarı arası hücrelerine kötü merdivenler tutturulmuş. Muhacirler yabani kuşlar gibi bu hücrelerde oturuyorlar. Biz kuleyi seyrederken yanı başımızda muhacir kızcağızları yazma boyuyorlar ve fısıldaşa fısıldaşa konuşuyorlardı. Eski Türk medeniyetinin bu muazzam harabesine sığınmış bu muhacir ailesinin çocukları, yuvaları bozulduktan sonra yine çalışan karıncalar gibi burada yazma boyuyorlar. Eski sanatimizden bir şeyin bu hazin yerde bu hazin tecellisi yalnız düşündürmüyor, kalbi yaralıyor, gözleri bir daha biber gibi yakıyor. Kulesinde bu hazin manzarayı gördükten sonra Zanos Paşa'nın tarih perdesinde o yarı ışıklı, yarı karanlık görünen çehresi bir daha gözümün önüne geldi. Bu büyük adam kimdi? Nereden gelmişti? Zanos, Türkçe bir nevi Şahin'in ismiydi. Anası Türk müydü? Kitabesindeki Bin Abdullah kaydı bu ihtimali şüpheye düşürüyor. Mühtedi olduğu pek muhtemel. Mamafi isminin şekline bakarak doğuşunda Rum olduğunu farz eden son zaman müverrihlerinin hepsi yanılmış. Çünkü fetih devrinin Rum'dan mühtedi adamlarını fazla bir gayretle benimseyen, o zamanki Rum müverrihleri Zanos hakkında tek bir kelime söylemiyorlar. Zanos Paşa, İstanbul fethinin en muzır ve azimkar müteşebbislerindendi. Fatih devrinin bütün işlerinde bu ismin zikri geçer. Rum müverrihleri benimserlerdi. En kavi bir rivayete göre galiba Arnavut'tu. Fatih'in daha çocukluğunda iken mahiyetinde bulunuyordu. İlk cülusunda onunla beraber Edirne'ye gelmiş, halinde ayrılmış, vezareti ref edilmiş, Gelibolu'ya sürülmüş, sonra efendisinin ikinci cülusunda tekrar ikbale geçmiş. Sultan Murad'ın kızı Fatma Sultan'la evlenmiş. En büyük emeli olan İstanbul'u fethini bitmez tükenmez bir azimle neticeye erdirmiş. Cenevizlerden Galata'yı teslim etmiş. Fetihten sonra izi kah görünüyor, kah kayboluyor. Önce nef yolunuyor, çok geçmeden Gelibolu'ya vali ve kaptan paşa oluyor. 40 gemiyle Taşoz ve Semadirek adalarını fethediyor. Daha sonra galiba Teselliye'ye vali oluyor. Hasılı bu büyük adamın ismi ve cismi Anadolu'nun ve Rumeli'nin her yerinde bir fosfor gibi parlıyor. Trabzon Kalesi'nde bir Zanos kapısı var. Ve o kalenin haricinde bir Zanos köprüsü var. Trabzon fethinde de bulunmuş. İmaret cihetine açılan kapıda dövüşmüş. Orada valilik ettiği de Mervi. Edirne'de bir bekarhanesi ve hükümet konağına yakın bir de camii var. Balıkesir'de yaptırmış. Karesahabe ailesinde. Arapça bir vakıfname ile birçok evkaf bırakmış. Kendi ve karısı orada ayrı ayrı türbelerde yatıyorlar. Bugün Hisar'daki kulesinde muhacirlerin hali bu efsaneye benzeyen çehreye nazarımda yeni bir şekil veriyor. Konuşa konuşa şehitliğe doğru gittik. İstanbul için ilk ölen Türklerin mezarlığında ancak onların büyük ruhlarının havası esiyor. Taşları hak ile eksan olmuş. Yalnız Bektaşi dergahının ta önünde burma kavuklu küçük bir mezar taşı var ki kitabesini okudum. Şehidül Feth Mahmut Çelebi ruhuna Fatiha. Taşa elimle dokundum. Sallanıyordu. Şarkta her şeyin faniliğini adeta lemsettiğim gibi. Bu taş da bütün ötekiler gibi birkaç sene sonra kaybolacak. Bu mezar taşı yalnız 400 bu kadar senelik bir hatıra olsaydı müzelerde yer tutardı. Bizim içinse daha nasıl bir kıymete haizdir. Mamafi burada ya hain bir rüzgarın yahut da hain bir elin itmesiyle zevalini bekliyor. İstanbul için fetihten bir sene evvel şehit düşen Mahmut Çelebi ve onun gibi şehitlerin taşları dursalar, onların yerine bizim gibi fanilerin fenaya bolsalar, faniler fenaya bolsalar daha iyi olurdu. Çünkü o taşlar Türk nesillerine bizlerden fazla hayat verebilirler. Makale bu kadar İbrahim'ciğim. Yani... Bu Aziz İstanbul kitabı Yahya Kemal'in, Yahya Kemal'in sağlığında o dönemlerdeki pek çok meşhur yazar gibi İbrahim'ciğim bir basılı bir eseri olmamış. Fakat bu Aziz İstanbul bilhassa Nihat Sami Banarlı'nın büyük çabalarıyla derleniyor.
Makaleleri
derleniyor. Ve bu, özellikle beni en etkileyen kitaplarından bir tanesidir bu. Gerçi rubaileri var, şeyi var, o meşhur şiir kitabı var. Kendi gök kubemizden. Ama bu kitabı hakikaten güzeldir. Hikayeleri mi var, siyasi hikayeleri mi var? Ama da hep bunlar dergilerde ve gazetelerde yayınlanmış eserler. Sonra bunlar toplanması tabii söz konusu olmuş ki Orhan Pamuk bile Nobel'i aldıktan sonra hani siz almasaydınız kim olsun isterdiniz bir Türk olarak Yahya Kemal demişti. Evet. İbrahim'cim.
Müthiş bir yazar. Bir de bu makale de önemli.
Yani İbrahim'cim Yahya Kemal evet o da Fransa'da okudu, Sorbonne'da okudu. Bir programda bahsetmiştik birkaç hafta evvel.
Evet.
O Albert Sorel'in tarih hocası kendisinin ve Camus Julien'in sohbetlerinde büyüttü bu millilik fikrini. Yani, ama gerçekten de edebiyatımıza sonra onun peşi sıra Ahmet Tanpınar'la öyle bir nakşetti ki gerçekten bugün şu satırları okumak, onlar kendi iç dünyalarında, kendi kişisel hayatlarında nasıl yaşamış olurlarsa olsunlar, geriye bıraktıkları bu eserler İbrahim'ciğim, bizim ruh dünyamızı inşa etmede, bilhassa genç kuşakları çok mühim, çok önemli.
Ya keşke genç kuşaklar şu anda Yahya Kemal'den, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan gereğince istifade edebilseler.
Bu İnşallah, evet.
Makaleden beni en çok etkiledi abi. Zanos Paşa ile ilgili.
Zanos Paşa ile ilgili çok derin bilgiler vermiş.
Evet, kısım.
Ansiklopedik de bile zor bulunur Zanos Paşa ile
biliyorsunuz,
ilgili.
Biliyorsunuz Zanos Paşa devşirme paşaların bir tanesi.
Fatih Sultan Mehmet Han'a her zaman
destek veren.
Destekleyen ve cesaretlenen özellikle İstanbul fethi hususunda.
Yani Çandarlı Halil Paşa'nın karşısında. Onun en önemli destekçisi Zanos Paşa. Daha doğrusu destekçilerinden biri yani. Bir de Akşemseddin Hazretleri var.
Evet tabii mutlaka.
Bunu da konuşmuştuk zaten. Bir de Zanos Paşa'nın Balıkesir'e yaptırdığı bir cami var abi biliyorsunuz.
Evet.
Zanos Paşa Camii. Mustafa Kemal de milli mücadele için Anadolu'ya çıktığında Balıkesir'e geldiğinde bir cuma namazı kılıyor ve o caminin cuma hutbesi sırasında çıkıp orada insanlara milli mücadeleyi anlatıyor. Yani bu milli mücadeleyi Zanos Paşa Camii'nde Balıkesir'de anlatmasının da sembolik bir anlamı var.
Çok
dolayısıyla
güzel,
Zanos Paşa meselesi bu makalede önemliydi. Tabii.
Evet. Şey de çarpıcı İbrahim'ciğim. Orayı da bir altını çizmek lazım. Eskiden surlarda ve kulelerde Balkan Harbi'nden itibaren aslında Cihan Harbi sırasında da öyle. Muhacirler o surlarda ve surların kulelerinde, burçlarında oralarda yaşam savaşı vermişler. İbrahim'ciğim. O hüzünlü gelir bana hep.
Tabii.
Daha sonra tabii oralar hep hani şu dönemde temizlendi hamdolsun. Hep sonradan sarhoşların, şarapçıların yerli yatağı oldu oralar ama öncesinde o muhacirlere mesken olmuş. Tabii çok hüzünlü bir durumu. Yani orada nasıl yatarsın, nasıl uyursun,
nasıl
barında o soğuk İstanbul'un tam bu şeyinde, o deniz kıyısında, Boğaz kıyısında kış günü oralarda sadece ateş yakarak ısınmak falan hakikaten o hücrelere sığınıp o hakikaten çok
dramatik bir şey.
Bizim Balkanlardaki hayatımız hem çok görkemli ama sonu çok
hüzünlü.
Çok hüzünlü İbrahim'cim ya. Çok zaten dramatik.
Balkanlardan çıkışımız hakikaten abi romanlara, filmlere konu olacak şekilde bir şey yani.
Çok kısa sürede ağır yerle.
Zaten abi hani konuyu da çok dağıtmayayım ama Balkan savaşlarını eğer Osmanlı İmparatorluğu kazanmış olsa muhtemelen Birinci Dünya Savaşı'nda bu kadar etkilenmezdi değil mi?
Tabii. Tabii hiç
yani,
şüphesiz.
Enver Paşaların sırf Balkanlarda Batı Trakya'da kurdukları bir cumhuriyet var. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti diye o zaman biliyorsunuz. Hani orayı belki ayakta tutabiliriz. Burada olası bir devlet krizinde orayı harekete geçirebiliriz diye. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu bir Balkan medeniyetiydi. Bir Balkan medeniyeti inşa etmişti. Bir Balkan İmparatorluğuydu.
Aynen.
Ve onun Balkanları terk edişi hakikaten çok kötü ve hüzünlü oldu.
Şey görülemedi İbrahim'cim. Yani o 1821'de mesela ilk Yunan isyanları başladığı sırada hiç ummamış bizimkiler.
Evet.
Yani o şey harbinde de öyle. 93 harbinde de mesela doğuda Ermeni komşun İbrahim'cim. Ticaret yapıyorsun. Karşılıklı oturup görüşüyorsun.
Evine
yani bir
gidip geldiğin
evine belki. Gidip geldiğin insanın bu gece yatağına yatıyorsun. Sabah o adamı karşında kılıçlı satırlı ya da tüfekli kapında bulmayı.
Evet.
Hiç ummadılar. Çünkü bizimkiler Türkler adına böyle bir şey yok. Komşunu bu şekilde katledeceksin, yok edeceksin. Ama bunları tabii bunlar da önceden tabii Osmanlı tabii bu kadar sıkışık, bu kadar şey bir dönemi olmasaydı muhtemelen istihbarat bunları önceden görebilirdi ama hakikaten de Osmanlı zaten kendi içinde bürokrasi mahvolmuş. Ordusu karman çorman. Ordunun içine siyaset girmiş bir kere. Necip Fazıl onları çok güzel anlatır.
Evet.
Bu karmaşa içerisinde devletin kendisi kör olmuş zaten İbrahim'cim. O zaman halkını kim koruyacak?
Tabii.
Yani kapı komşusu o 1820'den 1826 o Yunan bağımsızlığına kadar olan süreçte o Mora isyanında o katledilen çoluk çocuk Ermenilerin katlettikleri doğuda hiç acımasızca katlettikleri çoluk çocuk yani tanıdığın bir gün öncesinde sevdiği çocuğu bir gün sonrasında katlettiler. Yani buna Batı'nın ve Rusya'nın bu milliyetçilik akımlarıyla tamamen onların milliyetçilik akımı da denmez ya. Onlar yani çok vahşi bir şey yani. Senin zaten milliyetin ezilmemiş ki.
Tabii.
Dini hayatın yok edilmemiş.
O Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde atılan bir dinamitti abi. O
aynen öyle.
Akımı.
Aynen öyle. Zaten bu programda zaten herhalde vakit kalmayacak ama Şeyh Bedrettin'den bahsinden sonra herhalde önümüzdeki program İbrahim'cim. Çelebi Mehmet Han artık onu da kapatacağımız bahse geldiğimizde son olarak Çelebi Mehmet Han'ın zaten vefatına kadar anlatmıştık.
Evet.
Anlıyorsam. Ha, onun karakteriyle ilgili bazı hususlardan bahsedeceğim ve gayrimüslimlere o karmaşa döneminde bile İbrahim'cim kardeşleriyle birlikte kardeşleri de öyle gayrimüslimlere ne kadar ihtimam gösterdikleri onların o karmaşa o yıkım döneminde o fetret döneminde onları koruyabilmek için hukuklarına sahip çıkabilmek için Müslüman halden önce onları muhafaza ettiklerine dair ve ne kadar çaba gösterdikten ve bir mektup var. Yahudilerin başağının yazdığı bir mektup var.
Çelebi Mehmet Han'ı mı?
Fatih Sultan Mehmet Han döneminde. İstanbul'da Osmanlı topraklarında ne kadar rahat edebileceklerine dair. İnşallah onu da zaman gelecektir önümüzdeki programlarda İbrahim'cim. Onlardan da inşallah bahsetmek istiyorum.
İnşallah.
Allah izin verirse.
Çok teşekkür ederim abi.
Ben teşekkür ederim.
Şeyi soracaktım
hocam.
Aslında.
Eyvallah.
Yani Yahya Kemal ile Ahmet Hamit Tanpınar arasındaki ilişkiyi soracaktım.
Tabii talebe, hoca talebe bunlar birbirleriyle
var.
Ve İstanbul'u birlikte çok kez dolaşıyorlar. Hatta şey derler.
Tanpınar Yahya Kemal'den çok ciddi şekilde etkilenmiş.
Çok ciddi, çok muazzam şekilde etkileniyor. Zaten Yahya Kemal'in tavrı da zaten o. Yani Türk şiiri benimle bitti diyor zaten. Yani ve kimse de ona itiraz etmiyor.
Evet.
Ne talebelerinden ne refiklerinden o dönemdeki akranlarından son derece saygın bir isim Türk Edebiyatı için her dönemde Ahmet Hamdi Tanpınar onun talebesi ve mesela bu huzurda Nuran'la o Kemal'in yaptıkları yürüyüşler var ya onu Tanpınar'la Yahya Kemal İstanbul'un o mutena yerlerinde İbrahim'cim zaten birlikte dolaşmışlar onun sohbetini çok dinlemiş hocasının. Bir onun yansıması mesela huzur kitabı onun bir yansıması olduğu da söylenir. Tabii bu ne devlet ya o ne muhteşem bir şey. Bir de İbrahim'cim bazen şimdi bu Instagram'da falan bazı hesaplar var. Eski İstanbul fotoğrafları koyuyor.
Evet.
O 50'li yılların 40'lı ve 50'li yılların daha henüz işte 58'de vefat etmişti Yahya Kemal. 61'de de 2-3 sene sonra da zaten Ahmet Hamdi Tanpınar vefat etti. Onların dolaştıkları yürüdükleri İstanbul'un bazı renkli görüntülerini de koyuyorlar. Canlı birkaç görüntü de var İbrahim'cim. Renklendirilmiş de yine renklendirilmiş falan. Hı hı. İşte bugünlerde diyorum oralarda geziyorlardı. Ama İstanbul'un o yıllarında hakikaten de mesela büyük binalar yok.
Tabii.
Binalar şeylerin altında kalıyor. Camilerin, surların, sarayların, medreseler falan. O hep aynı düzeyde olduğu için İbrahim'cim. Çok da şey de duruyor. Eski semtlerin eski konakları yıpranmış da olsa yerlerinde durduğu için İstanbul bir bütüncül bir hava veriyor. Tabii bu 80'lerden sonra tabii çok değil, yani bir batı şehrine dönüştü.
Şimdiki İstanbul'u görse acaba Yahya Kemal merhum ne derdi?
Evet, evet. Evet. Yani o eski semtlerde kalmayı tercih ederlerdi. İşte vefada.
Eski semtte kalmadı abi.
Her evet, yer, gerçi her şey, her yer.
Her şey değişti, her yer değişti. Tıklım tıklım oldu.
Ama maalesef. Buna da rağmen İbrahim'cim sur içi o havayı, o tatlı havayı gene veriyor muhafaza mu? Ediyor İbrahim'cim. Yeni kurulan yerlere göre, yeni kurulan şehir parçalarına göre oralar biraz daha muhafaza ediyor. O açıdan çarpıcı, güzel hala. Evet.
Abi çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Yahya Kemal merhumun iki önemli makalesini böylelikle paylaşmış olduk. İnşallah bir sonraki programda Şeyh Bedreddin'i konuşmaya başlayacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Yahya Kemal merhumun Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatan ve İstanbul'un o eski İstanbul kısmını, sur kısmını anlatan makalesini paylaştık. Bir de Yahya Kemal merhumun yine bir Ramazan bayramında bayram namazını ile ilgili bir makalesini paylaştık. İnşallah önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.